Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı İzmir'in içinde. Yazarı Samim Kocagöz. Türü roman. Dünya Yayıncılık AŞ, 3. basım Nisan 2004. ISBN numarası 975-304-203-5. Bu kitap 424 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 14 Haziran 2021. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Samim Kocagöz, İzmir'in içinde. Ege, özellikle de İzmir insanı ve yaşadıkları Samim Kocagöz'ün öyküleriyle romanlarının ana konusu olmuştur her zaman. İzmir'in içinde romanında yine bu kentte yaşayan zengin bir aile ve çevresiyle ilişkileri ekseninde Demokrat Parti'nin baskıcı yönetiminin son yıllarını ve 27 Mayıs'a geliş sürecini konu edinir. Siyasal çalkantıların yaşandığı bu dönemde kapitalist ilişkiler, burjuvazi ve Türk aydınının tavrı romanının odak noktasını oluşturur. Kocagöz buradan hareketle yaşanmışlıkların izlerini romanına yansıtır. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ortamı milli mücadele yıllarına göndermeler yaparak o yıllardan süregelen gelişmelerin bir sonucu olarak değerlendirir. Kocagöz, yazar aydın olma sorumluluğunun bilinciyle bütün eserlerinde konu edindiği toplumsal gelişimleri tarihsel bir zemine oturtarak ülkenin genel görünümünü vermiş, edebiyatımızda 1940 kuşağının öncüler arasında yerini almıştır. Yazarın edebiyatımıza getirdiği birikime sahip çıkmak, onun toplumcu gerçekçi bakışının ürünlerini bütün eserleri adıyla bir araya getirerek edebi mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını istedik. Bu çabamız sürecek. Kocagöz bana göre sorumluluk duygusunun bir simgesidir. İçinde yaşadığı, tanışıp görüştüğü insanlara karşı sorumluluk simgesi. Bu sorumluluk sanatçının önce kendine, kendi vicdanına, sonra da her şeyini borçlu olduğu topluma olan sorumluluğudur. Kocagöz'e göre yazar toplumun ve kişilerin sözcüsüdür. Buna bir de yön vericiliği eklemek gerek. Çünkü Kocagöz için yazarlık, yazarın başka yazarlarla, sanatçılarla yarışı değil, olsa olsa kendisiyle yarışıdır. Bence Kocagöz kendi kendisiyle yarışmada başarıya ulaşmış bir sanatçıdır. Vedat Günyol. Kocagöz'ün romanlarında anlatım yalın ve akıcıdır. Küçük ayrıntıları bile zincirleme olarak geliştirmenin ustasıdır Kocagöz. Belli olayların açıklanmasında genellikle kişileri konuşturarak denge sağlamada yetkinleşmiştir. Onu toplumcu, gerçekçi öykü ve romanlarımızın kişiliklerinden biri durumuna getiren de bu beceridir. Sanat yapıtları toplumun ve bireylerin gözü açık düşlerle aradığı daha iyiyi, daha güzeli yansıtır. Samim Kocagöz. Samim Kocagöz 1916 yılında Söke'de doğdu. 1928'de ilkokulu bitiren Kocagöz, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1937 yılında liseyi bitirdikten sonra da en büyük amacı olan edebiyat öğrenimini almak üzere İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. 1942-45 yılları arasında İsviçre'nin Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi ve felsefe tarihi dersleri aldı. Yazarlığının yanı sıra öğretmenlik de yapan Kocagöz, İzmir Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro tarihi, edebiyat, kısa bir süre çalıştığı İzmir Ticaret Lisesi'nde de edebiyat dersleri verdi. Öykü ve yazıları Servet-i Fünun, Uyanış, Ses, Yürüyüş, Vatan, Fikirler, Yenilikler, Yeditepe, Yeni Ufuklar, Ataç, Yön, Türk Dili, Varlık, Adam Sanat, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yer alan Samim Kocagöz, yazın yaşamına 1938 yılında yayımlanan İkinci Dünya romanıyla başladı. Olgunluk dönemindeki eserlerinde rastlanmayan romantizmin etkin olduğu bu romanını diğer roman ve öyküleri izledi. İlk öyküsü Yarıntı 1939'da Ses dergisinde yayımlandı. Yarıntı ile başlayan öykücülük serüveni Telli Kavak 1941, Sığınak 1946, Sam Amca 1951 kitaplarıyla şekillendi. Yeni İstanbul ve New York Herald Tribune gazetelerinin 1950 yılında düzenledikleri Dünya Hikaye Yarışması'nda Sam Amca öyküsüyle Türkiye birincisi oldu. 1944 yılında tamamlanıp 1948'de yayımlanan Bir Şehrin İki Kapısı adlı romanı yazarın toplumcu gerçekçi çizgisini yansıtan ilk romanı olarak değerlendirildi. Roman 1985'te yapılan ikinci baskısında Nabi'nin Park Kahvesi adıyla yayımlandı. 1946'da Vatan Gazetesi'nde çıkan Fındık Yaprakları öyküsü nedeniyle Sivas'a sürüldü. Hüsamettin Bozok'un kurduğu Yeditepe Yayın Evi'nin 1955-1960 yılları arasında ortağı oldu. Öykücülüğünün ikinci dönem eserleri olan Cihan Şoförü 1954, Ahmet'in Kuzuları 1958, Yolun Üstündeki Kaya 1964 kitapları basıldı. Koca Göz 1957'de çıkan On Binlerin Dönüşü'nde İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan fikir hareketleri, ayrılıklarını, insanların düş kırıklıklarını anlattı. Kalpaklılar Dolu Dizgin 1962 ise Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele ekseninde yaşananların anlatıldığı 5. romanı oldu. Yağmurdaki Kız adlı öykü kitabıyla 1968 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülünü kazandı. Üyesi olduğu Türkiye İşçi Partisi'nden 1970 yılında ayrıldı. Tipte geçirdiği yıllara dair gözlemlerini ve Davutpaşa Kışlası'ndaki tutukluluk zamanlarını anlattığı Tartışma 1976 adlı romanında 12 Mart müdahalesine yer verdi. Yazdığı oyunlarından yalnızca Sayılı Günler ve Yaşlı Kız okura ulaştı. Yokluk içinde yaşayan bir karış toprağı bile olmayan yörüklerin Cumhuriyet öncesi yaşamlarını anlattığı Bir Karış Toprak 1964 adlı romanının devamı olarak Cumhuriyet sonrası dönemde bir çift öküze sahip olmak isteyen göçmenlerin dramını anlattığı Bir Çift Öküz 1970 romanı yayımlandı. Demokrat Parti'nin son yıllarıyla 27 Mayıs'a geliş sürecini anlattığı ve 1973 yılında yayımlanan İzmir'in İçinde adlı romanıyla Türkiye'nin siyasal durumunu bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. 1978'de basılan Alamdaki Delikanlı adlı öykü kitabıyla 1979 Lions Hikaye Ödülünü aldı. Kocagöz'ün roman, romancı, okur, eleştirmen, sanat, edebiyat, Türk edebiyatının dünya edebiyatı içindeki yeri üzerine yazdığı yazılarının bir araya getirildiği deneme kitabı Roman ve Yazarlık Onuru 1983'te yayımlandı. Sosyopolitik olayların konu edildiği öykü kitaplarından biri olan Gecenin Soluğu 1985 yılında çıktı. Eserlerine konu olan Türkiye'nin toplumsal yaşamını etki eden dönemlerden birini 12 Eylül 1980'in getirdiklerini anlattığı 11. romanı Mor Ötesi 1986 yılında Simon Pepeta adlı uzun öyküsüyle birlikte yayımlandı. Bu romanıyla 1987 Ferit Oğuz Bayır Roman Ödülünü kazandı. 1989 Orhan Kemal Roman Ödülünü aldı. En son romanı Eski Toprak'ta 1988, 12 Mart 1971'e geliş sürecini sorguladı. 1989 yılında çıkan Bu Da Geçti Yahu adlı anı kitabından bir yıl sonra Baskın adlı öykü kitabı yayımlandı. Aynı yıllarda geçirdiği felce rağmen yazmaya devam etti. Samim Kocagöz 5 Eylül 1993 tarihinde tasarladığı Kocagöz Giller romanını tamamlayamadan aramızdan ayrıldı. Kocagöz'ün başta öyküleri olmak üzere yapıtlarından bazıları yabancı dillere çevrilmiş, uluslararası antolojilere girmiş ve hakkında çeşitli makaleler yazılmıştır. 1940 kuşağının edebiyatımıza getirdiği açılımın öncülerinden Samim Kocagöz'ün bütün eserlerini yayıma hazırlarken onun taşıyıcı rolünü anımsatmak istedik. Cumhuriyetle kurulan yeni edebiyatın oluşma sürecine de tanıklık eden bir yazarın birikimine sahip çıkmak, yeni kuşaklara var olan edebiyatımızın arka planını göstermek çabamızı diğer yazarlarımızın yapıtlarını gün ışığına çıkarmaya çalışarak sürdüreceğiz. İzmir'in içinde vurdular beni, alkanlar içinde koydular beni, yarın çevresine sardılar beni. Bir İzmir türküsünden. Birinci bölüm. Birinci kısım. Nazlı'ya hak veresim geliyor. Gülseren çoğu yersiz söz ediyor. Edince de adamın canını sıkıyor. Arabadan giriş kapısına koşuncaya değin sırılsıklam olduk. Asansöre girdiğimizde göğsüme abanarak omzumun üzerinden kolunu uzattı. Birden boynuma sarılıyor sandım, içim bir tuhaf oldu. Yüzünü yıkayan yağmur lavantasının kokusunu alıp götürememiş, burnumun direği sızladı. Ne alıyoruz demeye kalmadan omzumun üzerinden uzattığı elinin alışık parmağı düğmeye dokundu, asansör sarsıldı. Eli kolu sanki boynuma sarılmış gibi omzumun üstünde kaldı. ''Şimdi elektrik kesiliverse ne olur Emre?'' dedi. ''Hiç karşılığını verdim. Katların arasında sallanır kalırız.'' Birden kolunu doladı, boynumdan çekti, basbayağı arkasını bana döndü. ''Çok anlayışsız davranıyorsun.'' Islak yanaklarını avuçlarımın içine alıp yüzünü iyice yüzüme yaklaştırdım, dudaklarından öptüm. Asansör durana dek gözlerini açmadı, kollarını boynumdan ayırmadı. Açtığı vakit koyu yeşil gözlerinden iki damla yaş yanaklarına indi. Tedirgin oldum. Nasıl çıktı ağzımdan bilmem. Böylesine duyarlılık sinirime dokunuyor Gülseren. Ben bayağı bir kızım, sana asılıyorum değil mi? Özür dilerim, bunu demek istemedim. Asansör durmuş, biz bir türlü kapıyı açıp çıkamıyorduk. Arkasını kapıya dayamış, gözlerini yeşil yeşil bana çevirmiş, öylece bakıyordu. Saçları ıslak ıslaktı, gözleri ıslak ıslaktı, dudakları ıslak ıslaktı. Şu anda ne kendimden ne de senden utanıyorum diye sertçe konuştu meydan okurcasına. Elimde olmayarak gülmüşüm, kızar gibi oldu. Utanılacak ne var ortada karşılığını verdim. Gözlerimin içine karga kirpiklerini batırırcasına baktı. Benimle bir dakika yalnız kalmaya dayanamıyorsun diye mırıldandı. Bak Gülseren karşılığını verdim. Kapı arkalarında merdiven kuytularında sevişmeye kalkışmak hoşuma gitmiyor. Hem sana hem de kendime saygısızlık ediyormuşum gibime geliyor. Rahat sakin bir yerde hiç baş başa kalamadık ki. Kalmamız içinde bir neden yoktu şimdiye değin. Yüzünde güller açtı. Bundan sonra, ya bundan sonra? Orası belli olmaz, düşünürüz. Çok hainsin. Askerden döndüğünden beri düşünüyorsun. Neredeyse bir yıl olacak. Benim ipimle kuyuya inilmez. Benim ipimle insek, ikimizi çekemeyeceğinden korkarım. Birden ciddileşti. Kuyuya düşüp boğuluruz demek. Evet, evet. Bu ne senin ne de benim için iyi olur. Haklısın dedi. Hızla asansörün kapısını açıp çıktı. Arkasından yürüdüm. Aklım fikrim karışmıştı. Kendimi toparlamaya kalmadan sahanlıkta Bay Hidayet Kor Yürek'le burun buruna geldik. Gülseren pek aldırmadı ama ben suçüstü yakalanmış çocuklar gibi şaşırdım. Oysa hiç de suçlu değildim. Bay Kor Yürek Tıknaz oldukça yuvarlak bedenini düzenleyen çok şık bir kostüm giymişti. Kravatı göz alıcı değildi, nedense dikkati çekiyordu. Beyazlaşan saçları vardı. Pembe, tıraşlı tombul yanaklarının arasında burnu çok küçük kalıyordu. Yumuk boncuk boncuk mavi gözleriyle alaylı alaylı bir bana bir Gülseren'e bakıyordu. Bu adamı şirkette seyrek kulüpte sık sık görürüm. Göbeği yağ bağlamasın diye tenis oynar. Yaşına göre de atik bir oyuncudur. Gençliğinde herhalde iyi oyuncuymuş. Gülseren birden öfkelendi. Zaten heyheyleri üstünde. Ne o amca? Bizi tanıyamadın mı? Niye öyle bakıyorsun? Bay Kor Yürek güldü de güldü. Kolundaki saate bir göz attı. Tam 4 dakika asansör durduktan sonra içinde kaldınız. Vazgeçip yeniden aşağıya ineceğinizi sandım. Demek siz polislik de yaparmışsınız. Yo yo yo, haksızlık ediyorsun kızım. Sadece asansörün sesini duydum, size kapıyı açayım dedim. Ne kötü bir hava, ıslanmışsınız, girin içeriye hele. Girdik. Ev kor yüreklerin apartmanlarının en üst katıydı. Bütün kat tek daire olarak Bay Hidayet'indi. Kapıdan doğrudan doğruya büyük bir salona giriliyordu. Ön yakası salonun geniş bir penceresinden denize bakıyordu. Sağda büyük bir ocak vardı. Ocağın karşısında çok süslü bir yazı masası görünüyordu. Denize karşı yerleştirilmiş masanın arkası boydan boya kitaplıktı. Antika eşya, heykeller, vazolar, tablolarla yüklüydü salon. Ocağın iki yakasında yerden geniş koltuklar vardı. Salonun derinliğinde göz alıcı bir yemek masası görünüyordu. Kitaplara gözüm takılınca kendimi İzmir'in Milli Kütüphanesi'nde sandım. Yağmurluğumu çıkarmış, asmıştım. Bay Hidayet'e eviniz çok güzel dedim. Teşekkür ederim, buyurun geçin karşılığını verdi. Ocağın başına yürüyen Gülseren'e seslendi. Şampiyonumuzu bugün bana getirdiğin için sevindim. Çok nefis çay yaparım bilirsin.
Olmaz amcacığım, ben dururken sana çay hazırlamak düşmez.
Hazırladım bile demleniyor. Çayın keyfini çıkardıktan sonra da bir ara verip viskiye başlarız.
Gülseren beni elimden çekip ocağın karşısına oturttu. Hava gerçi yağmurluydu ama pek soğuk değildi. Yine de ocakta hafif bir ateş vardı. Bay Koryüreğin sözüne takılmıştım. Alay mı eder, ciddi mi konuşur?
Şampiyonluğumu nereden çıkardınız?
Karşımdaki koltuğa kaykıldı Koryürek.
Bizim Uğur'u bugün elinizden şu yağmur kurtardı. Çok güzel bir maç seyredecektik, olmadı. Pazarın tadını çıkaramadık. Gelecek pazara dek kortlar düzelir. Nasıl olsa finali alacaksınız.
Gülseren biraz alaylı bir sesle sordu.
Gerçekten ağabeyimi yenecek misin Emre?
Soruya benden önce amcası karşılık verdi. Gülseren Hanım, korkarım senin ağam bir set bile alamayacak.
Geçen yıl aldı bir set dedim.
Geçen yıl askerden yeni dönmüştünüz. Tam kıvama girememiştiniz. Bu yıl ateş üstündesiniz.
Gülseren'e döndü.
Emre'ye fileye çıkma fırsatı vermemelisin. File önünde bu delikanlının korkunç bir gücü var. Her seferinde avlanırsın.
Orasını Uğur düşünsün. Ben zaten...
Gülseren yutkundu, sözünün ardını getiremedi. Bay Hidayet Koryürek bir kahkaha attı.
Yoksa zaten ben teslim olmuşum mu demek istiyorsun?
Aman amca, sen de hep üstüme varırsın.
Sözü yine tenise getirmeyi yararlı buldum.
Şaştım. Benim oyunumu, kıvamımı yakından izliyorsunuz.
Bay Hidayet Koryürek heyecanlandı.
Ooo, tenisi çok sevdiğimin farkına varmışsınızdır Emre Bey. İyi oynayamam, zaten hiçbir zaman oynayamadım, gençliğimde de. Yapım bu oyuna uygun değil. Ne var ki inceliklerini iyi bilirim, şampiyonlardan anlarım. Size kesin olarak söylüyorum, bu yıl Türkiye birinciliği avucunuzun içinde. Bizim şehrin kupasını nasıl olsa haftaya alacaksınız.
Teşekkür ederim, iltifat ediyorsunuz. Ne de olsa oyun bu, belli olmaz ki.
Yok yok, iki kere iki dört, bu iş böyle.
Uğur bir oyunu yitirince çok öfkeleniyor şu sıra dedi Gülseren.
Amcası gülümsedi. Bu gülümsemesi biraz tuhaftı.
Sen kendine bak kızım, karşılığını verdik. Karışıklarda Emre'nin sayesinde şampiyon olursun. Uğur da eskisi gibi gururu, kibiri bir yana bırakırsa Emre Bey'le birlikte çift erkeklerde oynar, şampiyon olur. Ama Türkiye birinciliklerinde ister istemez İzmir adına takım oyunu diye Emre Bey'le birlikte oynayacak.
Konuşmanın bu yola dökülmesi hoşuna gitmedi. Gitmedi ya, Gülseren sözü bırakmadı.
Demek Uğur benim gibi yedekte gidecek.
Bu söze Bay Hidayet kızdı. Spor spordur. Niçin sporu kibir, gurur sorunu yapıyorsunuz?
Böyle bir şey aklıma gelmedi amca.
Peki peki. Lütfen çayı mutfaktan getirir misin? Pastaları da.
Gülseren bir söz etmeden kalktı yürüdü. Tenis konusundan niçin böylesine bir tatsızlık çıktığını anlayamadım. Canım sıkıldı. Her yılda Uğur'da finale kalırız. Koryürek yerinden kalktı, pencereye yürüdü.
Ne yağmur bu böyle? Bu yıl erken başladı.
Oturduğum yerden ben de kalkmak gerektiğini duydum içimden. Pencereye yaklaştım. Eylül karşılığını verdim. Yağmur Atatürk bulvarına sicim gibi yağıyordu. Kordon boyunda kimsecikler yoktu. Arada bir araba fırlayıp geçip gidiyordu. Deniz bütün körfez yağmurdan sinmiş gibiydi.
Karşı yaka sisler buzlu cam arkasındaymışçasına bir karaltı halinde görünüyordu. Sola baktım, Çatalkaya'nın üstüne kapkara bulutlar çullanmıştı. Koca dağ bunalmış gibiydi. Konak iskelesinden kalkmış bir körfez vapuru yağmurun altında ağır aksak karşı yakaya gamlı gamlı gidiyordu.
''Sizin burası yangın kulesine benziyor. Bütün İzmir görünüyor.'' dedim. Bay Hidayet başını çevirip şöyle bir bana baktı.
''Her yer görünür, güzeldir ama yangın kulesine benzetmenizi yadırgadım.''
''Yüksek demek istedim.''
''Yükseklerde bulunmak iyidir. Böylece insan her yeri, yakayı, her şeyi rahatça görüp seyredebilir.''
''Burada yalnız başınıza mı oturuyorsunuz?''
''Yalnız yaşamayı severim. Ne var ki yalnız sayılmam. Alt kattan yakamı bırakmazlar. Hamdi ağabeyim sık sık Gülseren'i Uğur'u yollayıp beni çağırır. Telefonla çağırmaz. Zaten ben çoğu Avrupa'da olurum. Biliyorsunuz şirketin dış ticaretini yönetirim. Siz de şirketin döviz işlemlerine baktığınıza göre işlerin bu yönünü bilirsiniz. Bu yıl ticaret işleri bir aylı zorlaştı. Döviz ayrımları, ithal, ihraç zorlukları, milli korunma yasaları, hükümetin tutarsızlığı, politik durumun karışıklığı. Velhasıl bu yıl, bu yaz yurt dışına çıkma olanağını bulamadım. İşleri mektuplarla yönettik. Oysa bir uzanmalıydım Fransa'ya, İsviçre'ye de her ne halise.
Koluma girdi, ocağın karşısındaki koltuğa yürüdük, yanıma oturdu.
''Bak delikanlı ne diyeceğim, oyun için, maç için alana korta çıktığında size sen dememe izin verir misiniz? İşte değiliz, içtenliğime verin. Rica ederim.''
''Teşekkür ederim. Ne diyordum? Evet, maç için alana çıktığında aslanlar gibi savaşıyorsun. Bitmez tükenmez bir gücün, sarsılmaz bir iraden, korkunç bir zekan var. Düşünüyorum da böylesine güçlü bir delikanlı, kazanmanın, başarmanın ne demek olduğunu bilen bir delikanlı, nasıl olur da bütün ömrü boyunca sıradan bir memur olarak kalmaya razı olur? Tenisle başarı kazanmak, İzmir giderek Türkiye şampiyonu olmak elbette bir amaçtır. Ne var ki gençlikte spor olarak varılması özenen bir erek. Ya bütün ömrünce geleceğin, içindeki cevheri, savaş gücünü gelecekteki yaşantını düzenlemek için de kullanmalısın?''
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.